Ayrım 8. Incognito. David Eagleman. Sayfa 72. Hızlı ve verimli beyinlerin düsturu. Yapılan işleri devrelere kazı. Beyin, çözmek zorunda olduğu bir durumla karşılaştığında iç devrelerini işi azami verimlilikle yerine getirebilecek biçimde yeni bir ayarlamadan geçirir. Söz konusu iş artık düzeneye kazınmıştır. Bu akıllıca taktik, hayatta kalmak için temel önem taşıyan iki özellik kazandırır bize. Birincisi hızdır. Öz devinim, karar verme sürecinin hızla işlemesini sağlar. Hızlı programların iş görebilmesi, ancak yavaş işleyen bilinç sisteminin sıranın sonuna itilmesiyle olasıdır. Üzerime gelmekte olan tenis topuna el önü, forehand vuruşla mı yoksa el arkası, backhand vuruşla mı karşılık vermeliyim? Saatte 145 km hızla gelen bir topsa söz konusu olan, bütün olasılıklar üzerinden bilincinizle tek tek gitmek istemezsiniz haliyle. Genelde düşülen bir yanılgı, verdikleri hızlı ve isabetli kararlara bakarak profesyonel sporcuların kortu ağır çekimde görebildiklerini düşünmektir. Ancak öz devinimin onlara sağladığı şey, ilgili olay ve durumları önceden tahmin edip bunlara verilecek karşılığa ustalıkla karar vermektir. Yeni bir sporu ilk denediğiniz zamanları düşünün. Daha deneyimli oyuncular sizi en basit hareketlerle bile yenebilmişti. Çünkü siz o sırada yepyeni bir bilgi seriyle baş etmeye çalışmaktaydınız. Kollar, bacaklar, zıplayan bedenler. Ancak deneyim kazandıkça hangi hareket ve çalımların önemli olduğunu ayırt etmeye başladınız. Zamanla ve öz devinim geliştikçe hem karar verme hem de harekete geçmede hız kazandınız. Belirli işlerin nöral devrelere kazınmasıyla elde edilen ikinci avantaj enerji verimliliğidir. Beyin düzeneklerini optimize ederek problem çözmek için gerekli enerjiyi asgariye indirir. Bizler gerçekte pille çalışan, hareketli yaratıklar olduğumuzdan enerji tasarrufu bizim için yaşamsal önem taşır. Nörobilimci Reed Montague, "Your brain is almost perfect." Beyniniz neredeyse kusursuzdur adlı kitabında beynin enerji verimliliği konusundaki etkileyici başarısını vurgularken, satranç şampiyonu Garry Kasparov'un yaklaşık 20 wattlık enerji kullanımını bilgisayardaki rakibi Deep Blue'nun tükettiği binlerce wattla karşılaştırmıştır. Montague, oyun sırasında Kasparov'un vücut sıcaklığının normal olmasına karşılık Deep Blue'nun neredeyse dokunulamayacak kadar sıcak olduğunu ve ısıyı dağıtmak için önemli sayıda fanın çalıştırılması gerektirdiği söyler kitabında. Sonuçta insan beyni verimlilik bakımından eşsizdir. Kasparov'un beyninin bu kadar az güçle çalışmasının nedeni aslında ömrünü satranç stratejilerini ekonomik ezber algoritmalarına kazımakla geçirmiş olmasıdır. Henüz çocukken satranç oynamaya başladığında bir sonraki aşamada ne yapacağını belirleyen bilişsel stratejileri adım adım izlemek zorunda kalmıştı Kasparov. Ancak bu yol tıpkı aşırı düşünen ve sonuçları sorgulayan bir tenis oyuncusunun izlediği yol gibi son derece verimsizdi. Ama ustalaştıkça oyunun adımlarını tek tek bilinci eşliğinde atmak zorunda kalmıyordu artık. Satranç tahtasını bir bütün olarak verimli biçimde ve hızla algılayabiliyor, bu arada da bilincin müdahalesine giderek daha az gereksinim duyuyordu. Verimlilikle ilgili bir çalışmada katılımcılar, video oyunu Tetris'i öğrenirken araştırmacılar da beyin görüntüleme teknikleriyle onları izlediler. Görüntüler katılımcılarının beyinlerinin ileri derecede etkin olduğunu ve nöral ağların oyunun altyapısını ve izlenecek stratejiyi belirlemeye çalıştığı sırada çok büyük miktarda enerji tükettiğini ortaya koymuştu. Yaklaşık bir hafta kadar sonra katılımcılar ustalaştıklarında beyinleri de oyun sırasında çok az enerji tüketir hale gelmişti. Oyuncu beynin dinginleşmesine karşın ustalaşmış değildi. Beyin dinginleştiği için ustalaşmıştı. Tetris oynarken devreye giren beceriler katılımcılarda sistemin devrelerine kazınmıştı. Bunlar artık oyunla baş etmeyi sağlayan özelleşmiş ve verimli birer programdı. Bir benzetme yapalım ve birdenbire kendini barış ortamı içinde bulan savaşçı bir toplum hayal edelim. Askerler bu yeni durum karşısında tarıma yönelmeyi seçiyorlar. Tohum ekebilecekleri küçük çukurlar açmak için önce kılıçlarından yararlanıyorlar. Geçerli ancak son derece verimsiz bir yaklaşım. Bir süre sonra kılıçlarını döverek saban demirine dönüştürüyor ve böylece ellerindeki düzeneği işin gereklerini karşılayacak biçimde optimize etmiş oluyorlar. Tıpkı beyin gibi onlar da ellerindeki aracı yapılacak işe uygun hale getirmek için bir uyarlamadan geçirmiş durumdalar. Çeşitli işlerin beyin devrelerine kazınması beynin çalışma biçimine temel oluşturur. Beyin, düzeneğini işler hale getiren devre kartında değişiklikler yaparak kendine yeni göreve uygun yeni bir biçim verir. Bu durum, normal koşullarda ancak beceriksizce yerine getirilebilecek bir görevin hızla ve verimli biçimde gerçekleştirilmesini sağlar. Beynin yürüttüğü mantığa göre eğer elinizdeki işe uygun araca sahip değilseniz onu yaratmanız gerekir. Buraya kadar bilincin birçok işi olumsuz yönde etkileyebildiğini öğrendik. Hendekte kala kalan mutsuz kırkayağı hatırlayın. Ama bilinç, hedef belirlemede ve robotun eğitiminde gerçekten de işe yarayabilir. Evrimsel seçilim süreci, bilinçli zihnin tam olarak ne kadar erişime sahip olduğunu ayarlamış görünüyor. Erişim gereğinden azsa, sistem kendisine yol bulamıyor. Fazlaysa da problem çözmede kullandığı ağır, hantal ve enerji bakımından verimsiz yöntemlerle batağa saplanıp kalıyor. Sporcular hata yaptıklarında antrenörleri genelde "biraz kafanı kullan" diye bağırır. Buradaki ironi, profesyonel sporcuların hedefinin aslında düşünmemek olmasıdır. Binlerce saatlik çalışma ve eğitim yatırımının amacı, mücadele alevlendiği sırada doğru manevraların otomatik biçimde bilincin katkısı olmaksızın yapılabilmesidir. İlgili becerilerin oyuncunun devrelerine kazınmak üzere zorlanması gerekmektedir. Sporcular sahaya çıktığında ipleri ele alan, oyunu hız ve verimle sürükleyen, sahip oldukları iyi eğitimli bilinç dışı düzenektir. Kalabalık dikkat dağıtmak için bağırır, ayaklarını gümbürtüyle yere vurur. Sporcuyu bu arada yönlendiren şey bilinçli düzenekse, hamlesini mutlaka yanlış yapacaktır. Eğer topu potadan geçirmeyi umuyorsa, tek dayanağı ve tek güvencesi aşırı eğitimli robotik düzenektir. Artık bu bölümde edindiğimiz bilgileri teniste her zaman kazanacak biçimde kendi yararınıza kullanabilirsiniz. Baktınız ki kaybediyorsunuz, rakibinize bu kadar başarılı bir servis atmak için ne yaptığınız sorun yeter. Servisinin mekaniklerine dalıp sizi anlatmaya çalıştığı an batmış demektir. Böylece anlıyoruz ki işler otomatikleştikçe eylemlerimizin önüne bilinç düzeyinde erişme olanağımız da o ölçüde azalıyor. Ama daha yeni başlıyoruz. Bir sonraki bölümde bilginin daha da derinlere nasıl gömülebildiğini göreceğiz. 4. Düşünülebilir düşünceler. İnsan, düşünce barındıran bir bitkidir. Tıpkı bir gül ağacının, gül, elma ağacının da elma barındırdığı gibi. Antoine Fabre de Olive. L'Histoire Philosophique du Genre Humain. Bir an için tanıdığınız en güzel insanı düşünün. Bakışları bu şahıs üzerine düşen gözlerin, onun cazibesiyle sarhoş olmaması imkansız görünecektir size. Ama aslında her şey, o gözlerin bağlı olduğu evrimsel programa bağlıdır. Gözler bir kurbağaya aitse, bu güzellik timsali şahıs, kurbağanın önünde bütün gün dursun, isterse çıplak dursun. Kurbağa bana mısın demeyecek, olsa olsa kuşkulanacaktır karşısındakinden. Bu ilgisizlik karşılıklı olacaktır elbet. Çünkü insanlar insanlara, kurbağalar da kurbağalara çekici gelir. Arzu ne kadar doğal görünürse görünsün, dikkat edilecek ilk şey yalnızca türe uygun bir arzuya ayarlı oluşumuzdur. Bu durum basit ancak önemli bir noktanın altını çizer. Beynin devreleri hayatta kalmamız için uygun davranışları üretecek şekilde düzenlenmiştir. Elma, yumurta ya da patatesin tadını beğenmemizin nedeni içerdikleri moleküllerin harikulade biçimleri değil, bunların kusursuz birer şeker ve protein paketi, bir başka deyişle bankanızda saklayabileceğiniz enerji dolarları olmasıdır. Yararlı oldukları için bizler de bu yiyeceklerin tadını beğenecek şekilde programlanmışızdır. Buna karşılık dışkının zararlı mikrop içeriği bizi onu yemekten alıkoyan bir tiksinti geliştirmemizi sağlamıştır. Koala yavrularının sindirim sistemi için gerekli bakterileri sağlamak üzere annelerinin dışkısını yediğini de not edelim bu arada. Bu bakteriler yavruları normalde zehirli olan okaliptüs yapraklarının etkilerinden korur. Bana kalırsa elma size nasıl lezzetli geliyorsa, dışkı da bir koala yavrusuna o ölçüde lezzetli geliyor olsa gerek. Hiçbir şey doğal olarak lezzetli ya da tiksindirici değildir. Tadın niteliği sizin gereksinimlerinize bağlıdır. Lezzet basitçe bir yararlılık göstergesidir. Birçok kişi bu çekicilik ve lezzetlilik kavramlarına zaten aşina olsa da bu evrimsel biçimlendirme sürecinin ulaştığı derinlikleri takdir etmek genelde güçtür. Mesele insanların size kurbağalardan daha cazip gelmesi ya da elmayı dışkıya yeğlemenizden ibaret değildir. Düşüncelerinizi yönlendiren bu yerleşik ilkelerin aynıları sizin mantık, ekonomi, etik, duygular, güzellik, toplumsal etkileşim, aşk ve engin zihinsel dağarcığınız içinde yer alan diğer olgularla ilgili derin inançlarınıza da uyarlanabilir. Evrimsel hedeflerimiz düşüncelerimiz içinde yol bulur ve onları biçimlendirir. Bunun üzerinde bir an düşünün. Bu söylediklerimizin anlamı düşünebildiğimiz düşünceler kadar düşünemediğimiz koskoca düşünce kategorilerinin de var olduğudur. Varlığından bile haberdar olmadığınız bütün düşüncelerinizle işe başlayalım. Doğal çevre, Umwelt, o incecik dilimde yaşam. Muhteşemdir konak ama misafiri de sınırlı. Emily Dickinson. 1670'te Blaise Pascal hayretle karışık bir ifadeyle şöyle yazıyordu. İnsanoğlu içinden belirdiği hiçliği ve onu yutmuş sonsuzluğu anlamakta aynı ölçüde beceriksizdir. Pascal, yaşamımızı bizi oluşturan atomların hayal edilemeyecek küçüklükteki ölçekleri ile gök adaların devasa ölçekleri arasındaki incecik bir dilim üzerinde geçirdiğimizi fark etmişti. Ama Pascal'ın bilmediği daha çok şey vardı. Atomlarla gök adaları bir yana bırakın, kendi uzamsal ölçeklerimizde sürüp giden eylemlerin bile çoğundan habersiziz. Görünür ışığı ele alalım. Gözlerimizin arkasında nesnelerden yansıyan elektromanyetik ışınımı yakalamak üzere optimize hale getirilmiş, özelleşmiş reseptörler, almaçlar bulunur. Bu reseptörler bir miktar ışınım yakaladıklarında beyni bir sinyal bombardımanına tabi tutarlar. Ancak biz bütün elektromanyetik tayfı değil, yalnızca bir bölümünü algılarız. Işık tayfının görebildiğimiz kadarı bütünün trilyonda onundan azdır. Geri kalanı televizyon programlarını, radyo sinyallerini, mikrodalgaları, X ışınlarını, gama ışınlarını, cep telefonu konuşmalarını vesaire taşıyanlar bizim haberimiz bile olmadan içimizden geçip gider. CNN haber bülteni şu anda vücudunuzdan akıp geçmekte, ancak durumdan tümüyle bir habersiniz çünkü tayfın o bölümü için özelleşmiş reseptörlere sahip değilsiniz. Buna karşılık bal arıları, mor ötesi dalga boylarında taşınan bilgiyi kendi gerçekliklerine dahil etmiş durumdadır. Çıngıraklı yılanların dünyaya bakışı ise kızıl ötesi dalga boylarını içerir. Hastanedeki cihazlar tayfın X ışını aralığını, arabanızın gösterge paneli ise radyo frekansı aralığını görür. Bunların hepsi aynı şeyden yapılmış olsa da siz uygun alıcılarla donatılmamışsınızdır. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, tayfın geri kalanı içinde yer alan sinyalleri alamazsınız. Yaşayabildiğiniz deneyimler tümüyle biyolojiniz tarafından belirlenmiş ve sınırlandırılmıştır. Bu gerçek gözlerimiz, kulaklarımız ve parmaklarımızın kendi dışımızdaki fiziksel dünyayı nesnel biçimde algıladığı yolundaki genel geçer görüşten farklı bir şeyi yansıtır. Bilim, bizim göremediklerimizi görebilen makinelerle ilerlerken beynimizin fiziksel çevrenin ancak küçük bir kısmını tarayabildiği de açıklık kazanmaya başlamıştır. Baltık Almanlarından biyolog Jakob von Öksküll, 1909'da aynı ekosistemdeki farklı hayvanların çevreden farklı sinyalleri yakaladığını fark etti. Kenelerin görmeye ve işitmeye kapalı dünyasında önem taşıyan sinyaller, bütürik asitin ısı ve kokusudur örneğin. Siyah hayalet bıçak balığı için elektrik alanları, ses yankılarıyla yön bulan, yarasalar için ise hava basınç dalgaları birinci sıradadır. Böylece von Öksküll yeni bir kavram ortaya atmıştı. Dünyanın görebildiğimiz bölümü Umwelt, çevre, çevreleyen dünya, daha büyük olan gerçeklik ise böyle bir şey varsa Umgebung olarak adlandırılıyordu. Her organizma tahminen oradaki nesnel gerçekliğin tümü olarak algıladığı kendi Umwelt'ine sahiptir. Öyle ya, duyumsayabildiklerimizin ötesinde de bir şeyler olabileceğini düşünmek için herhangi bir gerekçemiz var mı? The Truman Show filminde filme adını veren Truman, gözü pek bir televizyon yapımcısının tümüyle onun çevresine ördüğü, çoğunlukla da doğaçlamayla bir dünya içinde yaşamaktadır. Filmin bir kesitinde bir muhabir yapımcıya sorar: "Sizce Truman neden kendi dünyasının gerçek doğasını keşfetmenin kıyısına bile gelememiş durumda?" Yapımcı şöyle yanıtlar: "Bizler bize sunulan dünyanın gerçekliğini kabul etmeye hazırızdır." Bu sözlerle taşı gediğine koymuştur yapımcı. Çünkü gerçekten de Umwelt'i sorgusuz kabul eder ve orada dururuz. Kendinize doğuştan körlüğün nasıl bir şey olduğunu sorun ve üzerinde bir süre ciddi biçimde düşünün. Yanıtınız bir tür siyahlık ya da görüşün olması gerektiği yerde bir tür karanlık, delik ise eğer yanıldınız. Nedenini anlamak için korkuya duyarlı bir köpek, söz gelimi bir tazı olduğunuzu farz edin. Uzun burnunuz 200 milyon koku reseptörüne ev sahipliği yapıyor. Islak burun delikleriniz ise koku moleküllerini çekip hapsediyor. Burun deliklerinizin köşelerinde yer alan küçük yarıklar iyice açılarak siz kokladıkça içeri daha fazla hava girmesine olanak tanıyor. Sarkık kulaklarınız bile yerde sürünerek koku moleküllerini hareketlendirmeye yarıyor. Koklamak bütün dünyanız. Bir öğleden sonra sahibinizin arkasından yürürken bir aydınlanma anı yaşıyor ve ansızın duruyorsunuz. İnsanınki gibi acınası, gelişmemiş bir buruna sahip olmak nasıl bir şey acaba? İnsanlar ancak küçük burunlarının izin verdiği ölçüde aldıkları azıcık havayla neyi algılayabilirler ki? Bir tür karanlık mıdır yaşadıkları? Kokunun olması gerektiği yerde bir koku deliği. İnsan olduğunuz için cevabın hayır olduğunu biliyorsunuz. Kokunun olmadığı yerde ne bir delik, ne bir karanlık, ne de eksik bir duyum var. Kendi gerçekliğinizi size sunulduğu biçimiyle kabul ediyorsunuz. Bir tazının koku alma becerisine sahip olmadığınız için bazı şeylerin farklı olabileceği aklınızın köşesinden bile geçmiyor. Aynı şey renk körü insanlar için de geçerlidir. Başkalarının kendilerinin göremediği renk tonlarını görebildiğini öğrenene kadar böyle bir düşünce radar ekranlarına çarpmaz bile. Eğer renk körü değilseniz, kendinizi bir renk körü olarak canlandırmak size pekala güç gelebilir. Ama daha önce öğrendiklerimizi bir düşünün. Bazı insanların sizden daha fazla sayıda renk görebildiğini. Belli oranda kadında yalnızca 3 değil 4 tip renk fotoreseptörü bulunur. Bu kadınlar çoğu insanın asla ayıramayacağı bazı renkleri ayırt edebilirler. Bu küçük kadın topluluğunun bir üyesi değilseniz şu anda daha önce farkında olmadığınız bir zaafınızı keşfettiniz demektir. Kendinizi bir renk körü olarak görmemiş olabilirsiniz bugüne kadar ama renk tonlarına karşı aşırı duyarlılık taşıyan bu kadınlar için öylesiniz. Sonuçta yaşamınız mahvolmuş değil, tek değişen bir başkasının nasıl olup da dünyayı bu denli tuhaf algıladığı üzerinde düşünüyor olmanız. Aynı şey doğuştan kör olanlar için de geçerlidir. Bu insanlar herhangi bir eksiklik hissetmez. Görüşün olması gerektiği yerde karanlık algısı yaşamazlar. Görüş zaten hiçbir zaman gerçekliklerinin bir parçası olmamıştır. Bu nedenle siz bir tazının algıladığı fazladan kokuların ya da sözünü ettiğimiz tetrakromatik kadınların algıladığı fazladan renklerin eksikliğini ne kadar duyuyorsanız onlar da görme becerisinin eksikliğini o kadar duyarlar. İnsanların Umwelt'i ile kene ve tazıların Umwelt'i arasında büyük fark olduğu bir gerçektir. Ancak bu konuda insanlar arasında da azımsanmayacak bir bireysel çeşitliliğe rastlanabilir. Gecenin geç saatlerinde gündelik düşünce biçiminden sıyrılıp derinlere dalan birçok kişi arkadaşlarına şuna benzer bir soru sormuştur: "Benim kırmızı olarak gördüğüm şeyle senin kırmızı olarak gördüğün şeyin aynı olduğu ne malum?" Bu iyi bir sorudur çünkü dış dünyadaki bir özelliği kırmızı olarak etiketleme konusunda anlaşabildiğimiz sürece sizin algıladığınız rengin benim içsel olarak kanarya sarısı biçiminde algılamadığım renk olup olmadığı pek önem taşımaz. O rengi siz de kırmızı dersiniz, ben de kırmızı derim. Böylece oynadığımız bir el pokere sorunsuz biçimde devam edebiliriz. Ancak sorun gerçekte daha derindedir. Benim görüş olarak tanımladığım şeyle sizin tanımladığınız farklıysa, benim görüşüm sizinkine göre baş aşağı olabilir ve bunun farkına bile varmayız. Nesneleri nasıl adlandıracağımız, onlara nasıl işaret ettiğimiz ve dış dünyada yolumuzu nasıl bulacağımız konusunda anlaştığımız sürece çok da önemli değildir bu. Bu türden sorular önceleri felsefi düşünceler dünyasına ait idiyse de artık bilimsel deneyler dünyasına terfi etmiş durumdadır. Ne de olsa beyin işlevleri insanlar arasında çok az farklılık gösterir ve bu farklılıklarda kimi zaman dünyayı algılama biçimindeki farklılıklarla belli eder kendini. Her birey kendi seçtiği yolun gerçeklik olduğuna inanır. Bunu daha iyi anlamak için magenta renkli salılar, biçimi olan tatlar ve dalgalı yeşil senfoniler içeren bir dünya düşleyin. Diğer bütün yönleriyle normal olan her 100 kişiden biri sinestezi, birleşik duyumlar anlamına gelir. Adı verilen durumdan ötürü dünyayı işte böyle algılar. Sinestezik kişilerde belirli bir duyunun uyarılması, olağanın dışında bir duysal deneyimi tetikler. Renkler işitilebilir, biçimler tat kazanır ya da sistematik olarak başka duysal karışımlar yaşanır. Söz gelimi bir ses ya da müzik kesiti yalnızca işitilmekle kalmaz, aynı zamanda görülebilir, tadılabilir ya da dokunulabilir olur. Sinestezi farklı duysal algıların birleşmesi durumudur. Zımpara kağıdına dokunduğunuzda fa diye sesi gelir. Önünüzdeki tavuğu tattığınızda parmak uçlarınızda karıncalanma hisseder ya da bir senfoniyi maviler ve altın renkleri eşliğinde dinlersiniz. Sinestezik kişiler bu etiketlere öylesine alışmıştır ki başkalarının da aynı deneyimleri yaşamadığını anladıklarında genellikle şaşırırlar. Bu tür deneyimler hiçbir anlamda patolojik birer anormallik değildir. Sadece istatistiksel açıdan sıra dışıdır. Sinestezi farklı biçimlerde çıkar karşımıza ve herhangi bir türünün yaşanması bir ikinci ya da üçüncü tipinde yaşanma şansını artırır. Haftanın günlerini renklerle algılamak en sık rastlanan sinestezi örneklerinden biridir. Bunu harf ve rakamların renklendirilmesi izler. Durumun yaygın olan başka dışa vurumları için sözcüklere tat, harf ve rakamlara da cinsiyet ve kişilik atfetme, renkli işitme, rakamlardan oluşan satırların üç boyutlu algılanması örneklerini verebiliriz. Sinestezik algılar istemsiz ve otomatik olmanın yanında kararlıdır da, zamanla değişime uğramaz. Bunun yanında temel niteliktedirler, yani algılanan şey resimsi ya da özel bir durum değil, basit bir renk, biçim ya da dokudur genellikle. Örneğin sinestezik kişi, bu müzik restoran masası üzerinde içi çiçek dolu bir vazo görmeme neden oluyor gibi bir şey söylemez. Peki neden bazı insanlar dünyayı böyle görür? Sinestezi beynin duyu bölgeleri arasında artmış olan karşılıklı konuşmanın bir sonucudur. Bunu beyin haritasında yer alan ve aralarındaki sınırlarda boşluklar bulunan komşu ülkeler olarak düşünün. Hatların bu şekilde karışmasının nedeni aileler içinde bireyden bireye geçen küçücük genetik değişikliklerdir. Bunun üzerinde biraz düşünelim. Sonuçta beyin devrelerinde gerçekleşen mikroskopik değişiklikler farklı gerçekliklerle sonuçlanabilmektedir. Sinestezinin varlığı bile birden fazla tipte beynin, dolayısıyla da birden fazla tipte zihnin var olabileceğini göstermeye yeterlidir. Örnek olarak belirli bir sinestezi biçimine biraz daha yakından bakalım. Çoğumuz için Şubat ya da Çarşamba uzayda belirli bir konuma sahip değildir. Ama bazı sinestezik kişiler sayılar, zaman birimleri ve dizi ya da sıralamayı içeren başka kavramlar için kesin konumlar algılarlar. Söz gelimi 38 sayısının bulunduğu noktayı, Aralık ayının nerede yüzdüğünü ya da 1966 yılının nerede yattığını size gösterebilirler. Bu nesneleştirilmiş üç boyutlu diziler genelde sayı formları olarak adlandırılsa da olguya daha kesin biçimiyle uzamsal dizi sinestezisi adı verilir. Bunun karşımıza en çok çıkan örnekleri haftanın günleri, yılın ayları, sayma sayıları ya da 10 yıllara göre gruplanan yıl adlarını içerir. Araştırmacılar bu sık görülen tiplere ek olarak ayakkabı numarası ve giysi bedenleri, beyzbol istatistikleri, tarihsel çağlar, maaşlar, televizyon kanalları, sıcaklık ve bunun gibi içinde uzamsal düzenlemeye gidilebildiği örneklerle karşılaşmıştır. Bazı bireyler yalnızca tek tip dizileri, kimileri ise bir düzineden fazla diziyi içeren sinestezi biçimine sahiptir. Ve bütün sinestezik kişiler gibi onlar da herkesin bu dizileri kendileri gibi algılayamadığı gerçeği karşısında şaşkınlık ifade eder. Eğer siz de bir sinestezik değilseniz işin püf noktası şurada yatar. Sinesteziklerin diğer insanların zamanı görselleştirmeden nasıl yaşayabildiğini anlamaları güçtür. Sizin gerçekliğiniz onlara, onlarınkinin size geldiği kadar tuhaf gelir. Siz kendinize sunulan gerçekliği nasıl kabul ediyorsanız, onlar da kendilerininkini aynı şekilde kabul ederler. Sinestezi deneyimini yaşamayanlar, fazladan eklenen renk, doku ve uzamsal düzenleme duyusunun algısal bir yük getireceğine inanır ve bunca ek duyuyla baş etmek zorunda kalmak insanı delirtmez mi diye sorarlar kimi zaman. Ancak bu durum renk körü bir kişinin normal görüşlü bir kişiye "Vah zavallıcık, nereye baksan renkler görüyorsun, her şeyi renkli görmek zorunda kalmak seni delirtmiyor mu?" diye sormasından hiç de farklı değildir. Yanıt, renkli görmenin çoğu kişi için normal ve gerçeklik olarak kabul ettiğimiz şeyin bir parçası olması nedeniyle renklerin bizi delirtmediğidir. Aynı biçimde sinestezik kişiler de fazladan boyutların etkisiyle delirmez. Çünkü bundan başka bir gerçeklik tanımamışlardır. Hatta bu kişilerin çoğu bütün ömürlerini başkalarının dünyayı kendilerinden farklı gördüğünü hiç bilmeden yaşar. Düzinelerce çeşidiyle sinestezi, böylece bireylerin dünyaya öznel bakışlarında yatan inanılmaz farklılıkları vurgular ve bize her bir beynin algıladığı ya da algılamaya muktedir olduğu şeyleri benzersiz biçimde belirlediğini bir kez daha hatırlatır. Bu gerçek bizi buradaki ana noktamıza getirir yeniden. Gerçekliğin genelde sanılandan çok daha öznel bir karakter taşıdığı. Gerçeklik, beyin tarafından pasif biçimde kaydedilmek yerine aktif biçimde beyin tarafından inşa edilir. 8. ayrımın sonu. Sayfa 83.